Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Yusuf Temizcan'ın Mahmut Erol Kılıç'la gerçekleştirdiği "Osmanlı'da Kur'an kursu yoktu, medrese ve tekke vardı" başlıklı mülakatı sunacağız. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç Hoca, İslam düşüncesi, din felsefesi, tasavvuf, Anadolu irfanı, İbn Arabi, Mevlana ve benzeri gibi konularda çalışmaları olan bir isim. Ayrıca kadim hikmet öğretileri üzerine de akademik çalışmaları var. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı görevinin yanı sıra siyasal bilgiler çakışlı olduğu için önemli diplomatik bir göreve de aday gösterildi. Son iki yıldır Yeni Şafak'ta gelenek üzerine yazdığı yazılar verimli tartışmalara yol açtı. 15 kitabı var. Yeni çıkan Şafak yazılarını vesile ederek kendisiyle hatıralarını yazıp yazmayacağından, sağlıklı dini eğitimi bugün nerede, nasıl alacağımıza kadar geniş kulvarda bir söyleşi yaptık. Hocam, İslam Konferansı'na üye ülkeler, parlamentolar, birliği, genel sekreterliği görevinizi yeni nihayet erdirdiniz. Sizin için uzun ve aslında yorucu bir süreç olmuştur diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan da çok zengin hatıralar biriktirmişsinizdir. Öncelikle şunu sorayım, hatıralarınızı kaleme almayı düşünüyor musunuz? Eyvallah. Bu sorunuzla ilgili olarak çok sevdiğim değerli dostlarıma sordum, bir nevi nabız yoklaması yaptım. Muhakkak yazmalısın diyenler çoğunlukta. Fakat problem bende. Muhibbi olmakta şeref duyduğum tasavvuf mektebi var ya, bazen diyorum ah keşke tanımasaydım bu mektebi. İşte o benim elimi kolumu bağlıyor. Tasavvufu tanımasaydım bilirdim yazacaklarımı, sallardım piyasayı. Tasavvuf mektebi buna engel mi oluyor? Tasavvuf mektebi diyor ki, gör geç. Gör geç üstünde durma, zira illallah, yani yalnız Allah var. Hayatta önem verilecek yalnız Allah var, başka bir şey yok, her şey fani. Ahiret bu alemden çok daha önemlidir. Burada ne olduysa oldu, boş versen onları. Çünkü yazmayı düşündüğüm şeyler, özellikle de bu son 10 yılda yaptığım görevden devşirdiğim ana fikir çok olumlu değil. Hem İslam aleminin geneli için konuşuyorum hem de ülkem adına. Yaşadıklarım, karşılaştıklarım, tanıdığım siyasetten ve siyaset dışından insanlarla ilgili çok olumlu şeyler yazacağımı zannetmiyorum. Olumlu şeyler olmayınca da yazmalı mıyım gibi bir tereddütteyim. Çünkü tasavvuf diyor ki, kalıcı şeyler söyle, kalıcı şeyler yaz. Öyle şeyler yaz veya öyle şeyler üzerinde yoğunlaş ki hem sana faydası olsun hem okuyana faydası olsun. İnsanlar dua etsin. Gerisi dedikodu dünyası. Rahmani tarafım böyle söylüyor. Dedikodu kısmı değil de hatıralarınız vesilesiyle bugünün İslam dünyasını daha iyi anlamamıza yardımcı olmanız faydalı bir şey değil midir? Şu an 60 yaşına yaklaşıyorum. 1-2 sene sonra 60 olacağız nasipse. Bu yaşadığım sürede benim hayatım çok hareketli bir hayat olmuştur. Hayat gerçekleriyle yüzleşmeye çok erken başladım. Yani bu son 10 yıllık yurt dışı diplomatik görevimin öncesinde de gerek gençlik dönemim, gerekse ilmi hayatımda basit ve silik olmadı. Çok dinamik oldu. Döneme şahitlik edecek birebir olayların içinde bulunmuş birisiyim. Gerek siyasi olarak gerekse ilmi olarak. Dönemin bazı önemli alimlerinden dersler okumuşum. Müslüman camialarla dirsek temasım olmuş. Birebir şahit olduğum olaylar olmuş. Tanıdığım insanlar olmuş. Onlarla ilgili yorumlar yapmam da iyi olur kanaatindeyim. Bundan dolayı ben yazacak olursam sadece bu son 10 yılı değil, bir bütün olarak hayat ve hatıratım şeklinden bir şey olacak. Son yayınlanan Şafak Yazıları isimli kitabınızda FETÖ ve benzeri yapıların zararlı çıktıklarına atıf yapıyorsunuz. FETÖ pek çok açıdan bizlere çok zarar verdi. Bunu belki 20-30 yıl sonra daha iyi anlayacağız. Zihinlerimiz karıştı, bulandı. Çünkü on binlerce kişi bu yapılanmanın dini eğitiminden geçti. Diğer taraftan genel olarak cemaat ve tarikatlere karşı olumsuz bir algı oluştu. Şimdi biz bugünün gençleri olarak sağlıklı dini eğitimimizi nereden alacağız? Camiden, diyanetten mi, imam hatipten mi? Var mı yok mu bilemediğimiz tekke ve dergahlardan mı? Şimdi FETÖ olayını çok sağlıklı değerlendirmemiz gerekiyor. Meseleyi adam özel yetiştirilmiş bir ajan falan deyip kestirip attık ve rahatladık. Olay bence o kadar basit değil. Bir kere Müslümanlar muhasebe yapmasını bilmeliler. FETÖ yani Fethullah Gülen Anadolu'nun Erzurum ilinden çıkmış, klasik manada din eğitimi almış, Diyanet'te görev almış bir din görevlisi. Lakabı Hoca Efendi yani zır cahil bir adam değil. Kendine bağlı insanlar vardı, cemaati vardı. Yani bağlılarını dini açıdan tatmin ediyor muydu? Ediyordu ki o kadar sayıda seveni vardı. Bazılarını, kasetlerini binlerce insan dinliyordu. Bendeniz bu olayı daha çok tasavvufi açıdan yorumlayan birisiyim. Diğer faktörlere de hiç yok demiyorum. O tasavvufi yorumu merkeze alırsak, Fethullah Gülen denen Hoca Efendi'yi kaybetmemizin sebebinin tamamen nefsani olduğunu düşünüyorum. Kemal noksanlığı, tevekkül noksanlığı, lafa ile illallah mertebesini tatmama, o mütevazı duruşunun ardında müthiş bir ene, ben vardı. Ben var ya ben, benim İslam'ım en temiz İslam'dır, en çok ben biliyorum. Diğerleri var ya, diğerleri sapık yollarda. Doğru yol benimki. Benim İslam'ım bu ülkeye hakim olursa insanlık felaha erer. Mesiyanik hülyalarda buna tuz biber. İnsanlar beni bekliyor düşüncesi. İkbal, hırs, ele geçirme çalışmaları. Tamamı da tasavvufun zemmettiği noktalar. Tabii Gülen'deki bu duyguları tahrik edecek dışsal unsurları da değerlendirmeye dahil etmek lazım. Maalesef ülkemizi yöneten geçmiş zihniyetlerin, özellikle Kemalist anlayışın bu düşünce tarzına yakıt verecek malzemeleri de oldu. Dindarlara yapılan baskılar, orduya namaz dahi kılan insanların alınmaması gibi. Yani Türkiye'deki 1930 sonrasında oluşturulan siyasi mekanizmanın dine karşı aldığı tavırlar, Türkiye'deki bazı siyasal dini yükselişlerinde müsebbibidir aslında. Bunu kimse cesaretle söylemiyor. Ben bunu yazdım da. İki hareket, birisi siyasal dini hareket, diğeri de Kürtçülük hareketi, Kemalizmin çocuklarıdır. Kitapta geçiyordu, Cumhuriyet'in en büyük iki probleminin din ve etnisite olduğunu, diğer meselelerin tali olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet söyledim bunu. Dindarları ve Kürtleri yok saydı devlet. Hitler'in Yahudi ırkı yoktur demesi gibi bir şey bu. Hitler'in tavrı İsrail'i doğurdu. İsrailler dua etmeli Hitler'e. Bizdeki böylesi katı tutum da siyasal dini akımları ve PKK belasını doğurdu. 70 yaşındaki bir nineyi askeriyede torununun yemin törenine almazsanız başını aç öyle gir derseniz siyasal İslam'ın zirve yapmasını sağlamış olursunuz. Başka müsebbip aramasınlar. Bu açıdan imparatorluk döneminin bütünleştirici ideolojisine karşılık Kemalizm, bu ülkenin bütünlüğünü parçalayan ve yıkan kökü dışarıda yabancı bir ideoloji olmuştur. Bugün dahi ülkemizin yaşadığı en derin sorunlar, bu ideolojinin yarattığı bu türden suni sorunlar kökenlidir. Peki soruyu yinelemek isterim. Biz bugünün gençleri olarak sağlıklı dini eğitimi nereden, nasıl alacağız? Aziz kardeşim, gelenek nasıl bu işi çözmüşse 7-8 asırdır bu toprakların İslam geleneğinde nasıl olmuşsa ben bazı tadilatlarla beraber onu öneririm. Onun ötesindeki modernist yaklaşımlara çok sıcak bakmıyorum. O da şöyledir. Bir kere her şeyden evvel dinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Geleneksel dini eğitim kurumları medreseler ve tekkeler olarak ikiye ayrılmıştır. Fakat her ikisinde de bir hedef birliği vardır. Yani her ikisi Allah'ı tanıtmanın gayesinde, birisi manevi basamaklarını, diğeri de o manevi basamaklara giden yolun zahiri gerekliliklerini öğreten, birbirine rakip değil adeta birbirini tamamlayan iki kuruluş halindeydi. ve bu iki kuruluşun etrafa yaydığı ilim, hayat tersi, dünyayı anlama biçimi herkes ve her kesim tarafından, hatta sokak tarafından dahi alınırdı. Bu şekilde de en ücra köşelere yayılırdı. Böylece bir yaygın eğitim kurumuydu bu yerler. Bazı ülkelerde olduğu gibi din sadece din adamlarının ilgilendiği bir hususi alan olarak kalmaz, oralarda üretilen yüksek bilgi derece derece toplumun her kesimine yayılırdı. Eğer bugün siz Anadolu'yu ve Balkanları bir şekilde kuşatabilmişseniz, Yahya Kemal'in o meşhur "Biz Viyana kapılarına bir elimizle bulgur pilavı, bir elimizle mesnevi ile gittik" ifadesinde vurguladığı gibi, İrfan ve samimiyetle ancak toplumu kuşatabilirsiniz. Ama siz medreselerinizi, "İslam sadece hukuktan ibarettir, hatta İslam ceza hukukundan ibarettir" gibi bir takım yorumların hakim olduğu bir savcılık ve avukatlık bürosu haline getirirseniz, oradan mezun olanlar değil toplumsal barışı, kendi bireysel barışlarını dahi sağlayamayacak problemli şahıslar haline gelirler. Nitekim olan budur. Yani siz gelenekteki medrese ve tekke birlikteliğini o öz haliyle bugüne taşımayı öneriyorsunuz. Biraz somutlaştırabilir miyiz? Medrese ve dergah modelinin asli ve gelenekteki sahih haliyle olanı tavsiye ediyorum. Zaten işin aslında ikisi, hatta üçü bir ve aynı bina içerisindeydiler. Cami, tekke, medrese aynı bina altında üç fonksiyondu. Aynı üniversitenin üç fakültesi gibi. Öylesi bir medrese derken benim zihnimde Davut el-Kayseri'nin İznik Medresesi modeli var. Tekke derken de mesela Rusuhi dedenin, İsmail Ankaravi dedenin faaliyette bulunduğu bir Galata Mevlevihanesi gibi örnekler üzerinden konuşuyorum. Yoksa günümüzdeki Afganistan'daki Vahhabi Taliban medreselerinden veyahut da "ben Mehdi'yim, ben kutbum, benim sağ elimi öperseniz şu cennete girersiniz, sol elimi öperseniz şu cennete girersiniz" diyen bir takım şeyh müsveddelerinin icra faaliyette bulunduğu sözüm ona tekkeleri kastetmiyorum. Zaten eğer oralara giderseniz hiçbirinde hak ve hakikat sohbeti yapılmadığını, vakıfçılık, dernekçilik ve benzeri gibi sosyal kulüpçülük yapıldığını görürsünüz. Peki sizin bu kastettiğiniz aşkın ve muhabbetin kaynağı olan tekke ve dergahların bugün o aynı sahih duruşuyla örnekleri var mı, devam ediyor mu? Belki vardır ama adı dergah olmayabilir. Peki nasıl alacağız o sahih duruşu? Ağlamayana emzik verilmez. Çocuk ancak ağlarsa emzik verilir. Sizce çocuk ağlıyor mu? Bugün öyle bir mekanı bulamıyorsak ne yapacağız? Geleneğin inşası, geleneksel değerlerin ve düşünce sisteminin inşasından sonra gerçekleşir. Eğer siz yeniden aşk-ı muhabbet derslerinin yapıldığı yerleri ihya edecekseniz, önce müfredatını alacaksınız. Mesela İznik Medresesi modeli verdim değil mi? İznik Medresesi'nde hangi dersler okutuluyor söyleyeyim size. Muhyiddin İbn Arabi'nin Fususul Hikemi şerh ediliyor. Medresede oluyor bu. Tekkeden bahsetmiyorum bile. Şerh eden kim? Davut el-Kayseri veyahut Konevi'nin Miftahul Gaybı şerh ediliyor. Şerh eden kim? Mola Fenari. Osmanlı'nın torunları iddiasında olan bugünkülerin müfredatı ise bu çizgiden fersah fersah uzak. Riyad Şeriat Fakültesi'nin müfredatını izliyor torunlar. Anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Medresede yüksek metafizik okutuluyor. Tekke ve medrese insanı aynı hedefe götürüyor bir anlamda. Görüldüğü gibi gelenekte yüksek metafizik, yüksek felsefe, yüksek hikmet derslerinin yapıldığı yerlerdi buralar. Ama şimdi Nasara, Yensur'u çekilen yerlere medrese deniyor. Ben onlara medrese demiyorum, onlara lisan kursu diyorum. Birçok lisan okulları var ya, İngilizce öğretiyorlar, Fransızca öğretiyorlar, bazısı da Arapça öğretiyor işte. Arapça öğretim merkezleri bugünün medreseleri. Kur'an'ı anlama derslerinin yapıldığı yerler değil, sadece güzel okumanın öğretildiği yerler. Osmanlı'da bu kadar Kur'an kursu yoktu, onu söyleyeyim. Osmanlı'da medrese vardı, tekke vardı ama Kur'an kursu yoktu. Sahabenin çoğu hafız değildi. Hafızlık çok yüce bir makam. Eyvallah. Kur'an'ı güzel tilavet etmek güzel bir şey. Eyvallah. Ama Kur'an-ı Kerim'i güzel tilavet etmeyi o kadar öne çıkardık ki ruhunu kaybettik. Ben araçlarda takılmadan bizi Allah'a yaklaştıracak aşk-ı muhabbeti esas gaye yapmayı öneriyorum. Müesseselerin devamlılığı ruhladır. Davut el-Kayseri'nin medresesinin ruhunu arıyorum ben. O ruh da müfredatındadır. Bugün ilahiyat fakültelerinde, imam hatiplerde ve gerek ülkemizde veyahut da diğer İslam ülkelerinde medrese adı altında açılmış yerlerde eğer böyle bir eğitim veriliyorsa başım gözüm üstünde. Ama az evvel söylediğim gibi alet ilimleri yani araç ilimleri amaç olarak öğretiliyor ve amaç ilimleri öğretilmiyorsa, hatta amaç ilimleri bidat görülüyorsa, küfür görülüyorsa orada sorun zinciri başlar. Bize hikmet ve irfan dersleri gerekiyor azizim. İhtiyacımız olan bu. Bunu nerede buluyorsanız oraya koşun derim. Değerli dinleyenler, ilk olarak Mahmut Erol Kılıç'la yapılan Osmanlı'da Kur'an kursu yoktu, medrese ve tekke vardı başlıklı mülakatı paylaştık Sesli Dergi'de. Şimdi bir başka mülakatta devam edelim. Ömer Faruk Özbil'in Melike Günyüz'le yaptığı "Okumak sadece kitap okumak değildir" başlıklı mülakatı sunacağız. Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarının katkı sunduğu, farklı coğrafyalardan birçok katılımcının yer aldığı, okuma kültürünün masaya yatırıldığı ve geliştirici önerilerin görüşüldüğü, okuma kültürünün geliştirilmesi çalıştayı başarıyla gerçekleştirildi. Çalıştay Başkanı Melike Günyüz Hanımefendi ile Çalıştay üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Okuma kültürünün geliştirilmesi çalıştayına başkanlık yaptınız. Bu çalıştay fikri nasıl ortaya çıktı? İlk önce onu sorarak başlayalım. Bu fikir aslında 11. Kalkınma Planı Kültür Endüstrisi toplantılarına katıldığım zaman da oluşmaya başladı. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kültür Şurası'nda da bu konu Yayıncılık ve Kütüphanecilik Komisyonu'nda yer almış ve bakanlığın eylem planına girmişti. Fakat ben okuma kültürünü kitap okuma alışkanlığı olarak algılamamak gerektiğini, daha geniş bir kavram olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yeni hazırlanan kalkınma planı çerçevesinde bu konuyu kavramsallaştırarak genişletmek gerektiğini komisyon çalışmalarında ifade ettim. Okumanın ne kadar gerekli olduğunu hepimiz söylüyoruz fakat toplumda okuma kültürünü nasıl yaygınlaştıracağımız konusunda çok da bir fikrimiz yok. Daha da önemlisi ülkenin doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok isimsiz öğretmenimiz, sivil toplum çalışanlarımız kendi etraflarında okumaya dair öyle küçük küçük dokunuşlar yapıyorlar ki bunların birçoğundan haberdar olamıyoruz. Bir sivil toplum gönüllümüz mahallesindeki kadınları organize ediyor. Başka bir tanesi annelerle çocukları buluşturup okuma programları yapıyor. Kitabı sadece eğitilmek için çocuğun okuması gereken bir araç olmaktan çıkartıp bunu bir iletişim aracı haline dönüştürüyor. Biz de şöyle düşündük. Öncelikle kavramsal olarak okumanın sadece kitap okumak olmadığını, tabiatı okumak, kendini okumak, tarihi okumak, sinemayı okumak gibi birçok göndermelerinin olduğunu ortaya çıkartalım. İkincisi de ülkenin her tarafında bu alanda çalışanlara kendilerini ifade edecek bir alan açalım. Gün sonunda da ülkeye bir havuz oluşturalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yola çıktık. Önce Eğitimciler Derneği'ni iş ortağı olarak davet ettik. Birlikte çağrıya çıktık. Sivil toplum, yayıncılık, öğrenciler, kamu, kamuoyu, öğretmen gibi başlıklarda proje önerilerini bizimle paylaşmalarını, yapılacak çalıştayda seçilen projelerin genişletilerek kamuoyla paylaşacağımızı duyurduk. 300'e yakın başvuru geldi. Bunu 60'a indirmeyi başardık. 130 dolayında katılımcıyla 8 masada Türkiye'nin her tarafından konuyla ilgili fikri olan bütün çalışmaları davet ettik. Masaya sadece projeleri sahiplerini değil, müzakere etmek üzere arkadaşları da davet ettik. 2 gün boyunca herkesin kendi fikrini ortaya koyabileceği ve tartışabileceği bir ortam oluştu. çalışma masalarında yer alan ne kadar fikir, teklif varsa bunlar belli bir formatta uygulanabilir bir projeye dönüştürüldü. Amacı, hedefi, kazanımları, sürdürülebilirliği ve hatta bütçesiyle. Bütün bu projeler önümüzdeki günlerde internet sitemizde yayınlanacak. Ben seçici kurulda olduğum için projelerin ilk hallerini gördüm. Bazıları sadece güzel bir fikirdi. Nasıl geliştirildiğini, nasıl uygulanabilir olduğunu yayınlanınca hep birlikte göreceğiz. Çalıştay'da birbirinden değerli konuşmacılar vardı. Neler konuşuldu, neler tartışıldı, bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Açılış panelimiz zengin isimlerden oluştu. Nabi Avcı, Ayşen Gürcan, İbrahim Kalın, Mustafa İsen, Süleyman Seyfi Öğün ve Beşir Ayvazoğlu gibi ülkemizin hem entelektüel hem siyasi hayatında önemli yer edinmiş hocalarımızın teveccüh etmesi ve katılması konuyu kamuoyunda tartışılır hale getirdi. Açılış paneli okumanın insan hayatında neye dokunduğunu göstermesi bakımından çok ilginçti. Katılımcılarımız ittifakla şunu söylediler. Biz hepimiz orta sınıf aile çocuklarıydık. Birisi bize okursak bir şey olabileceğimizi söylemeseydi, birisi elimize kitap vermeseydi, bizi kütüphaneye üye yapmasaydı, bizi kitapla tanıştırmasaydı belki de hiçbirimiz bugün olduğumuz yerde olamazdık. Bunları söyleyenlerin hepsi akademisyen ve profesör. Kitap okumaya başlamanın aslında bu ülkeye hizmet etmenin başlangıç noktası ve anahtarı olduğunu gördük. Çalıştay sonucunda bir rapor yayınlayacaksınız. Bu rapora binaen bir soru sormak istiyorum. Nelerde karar kıldınız? Bu çalıştayın okuma kültürü açısından nelere katkısı olacak? Projenin iki önemli çıktısının olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle kamuoyunda okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak artan bilincin fikir olarak ortaya çıkmış tezahürlerinin bir seçkisini yapmış oluyoruz. Bu manada okuma kültürüne yönelik toplumsal tartışmanın temsil edici bir örneğini sunuyoruz. İkinci olarak da farklı toplumsal gruplardan oluşan kültürel çeşitliliği zengin ülkemizde hiçbir halkayı dışarıda tutmadan herkesi bir araya getiriyor ve ortak bir meseleye ortak cevap üretmeye çalışıyoruz. Bu bize kendi başımıza ulaşamayacağımız farklı bakış açıları sağlıyor. Böylece herkes için en iyi olabilecek cevaplar üretmeye daha da yaklaşıyoruz. Çalıştay'ı bir okuma seferberliğinin ilk adımı olarak düşünmüştük. Böylece Çalıştay bizim sonraki adımlarımızın yönünü ve biçimini tayin edici bir pusula sağlıyor bize. Sizin okumaya ve okuma kültürüne dair en büyük hayaliniz nedir? Ülkenin her tarafında toplumun her kesiminin ulaşabileceği, sosyalleşebileceği kütüphaneler oluşmasıdır. Mesela Üsküdar'ın bir tane büyük kütüphanesi olmalı. Burada bebeği olan annelerden yaşlı amcalara kadar herkesin gidip okuyabileceği alanlar olmalı. Yaşlı bir amca gidip günlük gazetelerini orada okusun, kafeteryasında arkadaşlarıyla sohbet etsin, bebeği olan anneler orada buluşsunlar, aynı zamanda eğitimler alsınlar, gençler ders çalışmak için oraya gelsinler. Bu mekanların göz önüne alınması gereken en önemli özelliği toplumun her kesimini eşitleyerek bir araya getirmesi ve buluşturması. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Kamu ya da yerel yönetim olarak bir kütüphane açtığınızda hangi fikir, hangi düşünce, hangi ideoloji, hangi etnik kimlik, hangi cinsiyet olursa olsun toplumun her kesimini bir araya getirecek, bir yandan toplumsal barışa hizmet ediyor, öte yandan entelektüel gelişmeye destek oluyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı yaşayan kütüphane modelinin yerel yönetimlerce de sahip çıkılarak yaygınlaşması en büyük hayalim. Buralarda büyük kitap evleri açarak okuyucunun yayınlanan güncel kitaplara ulaşabilmesi ve inceleyerek satın alabilmesi de çok değerli ve ihtiyacımız olan bir şey. Halka açık bir kütüphanede gezici sergiler yapmanız demek, toplumu sanatla buluşturmanız demektir. Değerli dinleyenler, programımıza son olarak bu akşam Melike Günyüz'de yapılan Okumak Sadece Kitap Okumak Değildir başlıklı mülakatı paylaştık. Genç Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından aktardık bu akşamki mülakatlarımızı değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.